Ayrım 6.
Kapıcıya bir soralım mı? Ne soracağız? Nereye gittiğini ve ne zaman döneceğini. Evet, soralım. İyi ama bir yere gidemez ki bu kadın. Kapının kolunu bir kez daha çekiştirdi. Kör şeytan, yapacak bir şey yok, gidelim. Genç olanı birden bağırdı. Durun bir dakika. Baksanıza, çektiğiniz zaman kapı nasıl aralanıyor? Ne olmuş aralanıyorsa? Demek ki kapı kilitli değil, arkadan sürmelenmiş. Yani sürgü tutuyor kapıyı. Duyuyor musunuz? Sürgü nasıl tıkırdıyor? Ne olmuş tıkırdıyorsa? Anlamıyor musunuz? Demek ki içeride biri var. İkisi de dışarı çıkmış olsaydı kapı dışarıdan kilitlenmiş olurdu. Oysa içeriden sürgülendiğine göre evde birisi var demektir. Sizin anlayacağınız evliler ama kapıyı açmıyorlar. Vay anasına, öyle ya. Tabii içeride bunlar. Ve kapıyı iyiden iyiye sarsmaya başladı. Durun diye yeniden bağırdı genç olan. Çekiştirip durmayın öyle. İşin içinde iş var, düşünün. Kapıyı çaldınız, çekiştirdiniz, yine de açmadılar. Demek ki ya ikisi de kendilerinden geçmişler ya da bakın ne yapalım. Kapıcıya gidelim, gidip o uyandırsın onları. Doğru. Birlikte aşağı inmeye başladılar. Durun diye bağırdı yeniden genç adam. Siz burada kalın, kapıcıya ben haber vereyim. Burada kalmak da nereden çıktı? Bir de bakmışsınız. Haklısınız. Boşuna sorgu yargıçlarında çalışmıyorum ben. Kesinlikle bir iş var bu işin içinde. Koşarak merdivenlerden inmeye başladı. Yalnız kalan kol çıngırağın ipini bir kez daha çekti ve çıngırak bu kez daha yavaş çaldı. Sonra kapıyı yalnızca sürgünü tutuyor olduğuna iyice inanç getirmek istercesine bir kendine çekerek, bir ileri iterek, dikkatle yoklaya yoklaya kapının kolunu oynatmaya başladı. Sonra güçlükle soluyarak eğildi ve anahtar deliğinden içeri baktı. Ama kilidin içinde anahtar bulunduğu için bir şey göremedi. Raskolnikov baltasını sımsıkı kavramış duruyordu. Kendisinden geçmiş gibiydi. İçeri girdikleri anda onlarla dövüşmeye bile hazırdı. Az önce kapıyı çalarken ve aralarında konuşurlarken birkaç kez içeriden onlara bağırmak ve her şeye bir anda son vermek düşüncesi gelip geçmişti kafasından. Kapı daha açılmamışken adamlara sövmek, onları kızdırmak isteği de duymuştu. Bir an önce bitse artık şu iş diye düşünmüştü. Zaman geçiyor, dakikalar birbirini izliyordu ama ne gelen vardı ne giden. Kol olduğu yerde kımıldamaya başlamıştı. Hay Allah kahretsin diye bağırdı birden. Sabırsızlanmıştı. Nöbetini bırakıp gürültülü ayak sesleriyle merdivenlerden inmeye başladı. Bir süre sonra ayak sesleri de kesildi. Tanrım, ne yapsam acaba? Raskolnikov sürgüyü çekip kapıyı açtı, kimsecikler görünmüyordu. Artık daha fazla düşünemedi. Kapıyı arkasından olabildiğince sıkı kapatıp merdivenlerden inmeye başladı. Daha 3 basamak ancak inmişti ki birden aşağıdan kuvvetli gürültüler geldi. Nereye gizlenmeli şimdi? Gizlenecek hiçbir yer yoktu ki. Geri dönüp yeniden eve girecekti ki. Hay Allah belanı versin değil mi? Tutun şunu diye bağıran bir adam alt kattaki dairelerden birinden fırlayıp yuvarlanırcasına merdivenlerden inmeye başladı. Bir yandan da gırtlağı yırtılırcasına bağırıyordu. Mirka, Allah belanı versin değil mi? Adamın bağırışı bir çığlıkla sona erdi. Son sesler artık avludan gelmiş, sonra her şey susmuştu. Ama aynı anda yüksek sesle çabuk konuşan birkaç adam gürültüyle merdivenlerden çıkmaya başladı. 3 ya da 4 kişi olmalıydılar. Raskolnikov genç olanın çınlamalı sesini tanıdı. Onlar tam bir umutsuzluk içinde doğruca adamların üzerine doğru merdivenlerden inmeye başladı. Ne olacaksa olsun varsın. Eğer beni durdurlarsa mahvoldum demektir. Eğer durdurmazlar, geçip giderlerse yine mahvoldum demektir. Yüzümü kesin kes hatırlarlar. Birbirlerine iyice yaklaşmışlardı artık. Bir katın merdivenleri kalmıştı aralarında. Ama birden kurtuluş. Bulunduğu yerden birkaç basamak aşağıda, sağda, ardına kadar açık bir kapı vardı. 2. katta boyacıların çalıştığı dairenin kapısıydı bu. Sanki bilerek kapıyı açık bırakıp gitmişti boyacılar. Herhalde onlar da şimdi böyle bağıra çağıra gidiyorlardır. Döşemeler daha yeni boyanmıştı. Odanın ortasında bir teneke ve içi boya dolu bir kapla fırça vardı. Süzülür gibi açık kapıdan içeri kaydı Raskolnikov, bir duvarın ardına gizlendi. Tam zamanıydı. Adamlar da artık sahanlığa ulaşmışlardı. Sonra 4. kata kıvrılan merdivenlere saptılar ve yine yüksek sesle konuşa konuşa çıkmaya devam ettiler. Geçip gitmişlerdi. Raskolnikov biraz bekledi. Sonra ayaklarının ucuna basa basa çıktı ve koşarak merdivenlerden inmeye başladı. Merdivenlerde kimseye rastlamadı. Apartman kapısında da öyle. Ve kapıyı hızla geçti. Sokağa çıkar çıkmaz da sola saptı. Adamların şu anda koca karının dairesine girmiş olduklarını ve az önce kapalı olan kapının şu anda açık olmasına son derece şaşırdıklarını, dehşetle kadınların ölülerine bakmakta olduklarını, bir dakika geçmeden de katilin az önce burada bulunduğunu ve yanlarından geçip bir yerlere gizlenmeyi başardığını, hatta gizlendiği yerin boş daire olduğunu, kendileri yukarı çıkarken katilin %100 orada beklemekte olduğunu düşünebileceklerini çok ama çok iyi biliyordu. Buna rağmen ilk dönemece daha 100 adım kadar yolu olduğu halde yine de adımlarını hızlandırmaya cesaret edemiyordu. Hemen şuradaki apartmanlardan birine girip gizlensem mi acaba? Hayır, bu daha da tehlikeli olur. Baltayı bir yere assam mı? Yoksa bir arabaya mı binsem? Hayır, bu çok daha tehlikeli olur. Sonunda işte dönemeç. Kendinden geçmişçesine yana saptı, yarı yarıya kurtulmuş sayılırdı artık. Bunu çok iyi biliyordu. Burada daha az kuşku uyandırırdı. Üstelik çok kalabalık bir sokakta burası. Bir kum taneciği gibi yitip giderdi burada. Ama şu ana kadar çektikleri onu öylesine güçten düşürmüştü ki adım atarken bile zorlanıyordu. Yüzü gözü ter içinde kalmıştı, boynu sırılsıklandı. Kanalın oraya vardığında adamın biri laf attı kendisine. Bu nasıl içme böyle ahbap? Hiç iyi hissetmiyordu kendini. Yol uzadıkça durumu daha da kötüleşiyordu. Yine de kanalın oraya varınca birden kalabalığın azaldığını, fark edilebileceğini düşünüp nasıl korktuğunu, nasıl gerisin geri o kalabalık sokağa dönme isteği duyduğunu hatırladı. Ayakta duramayacak kapı bir halde olmasına rağmen kesilme yoldan değil sapa yollardan dolaşarak evine döndü. Apartman kapısından içeri girerken de kendine gelebilmiş değildi. Baltanın hala üzerinde bulunduğunu ancak merdivenleri çıkarken hatırlayabilmişti. Oysa önemli bir sorundu bu. Kimseye sezdirmeden yerine koymalıydı bu baltayı. Böyle yapmayıp da daha sonra rastgele bir avluya fırlatıp atmasının çok daha uygun olabileceğini düşünecek durumda durumda da değildi. Ama işleri yoluna gitti. Kapıcının kapısı kapalı olmakla birlikte kilitli değildi. Bu duruma göre büyük ihtimalle kapıcı içerideydi ama o durum yargılaması yapma yeteneğini öylesine yitirmişti ki hiçbir şey düşünmeden kapıyı açıp içeri girdi. Eğer kapıcı içeride olsa ve kendisine ne istiyorsun diye sorsaydı belki de hiçbir şey söylemeden adama baltayı uzatacaktı. Ama kapıcı yine içeride değildi. O da böylece baltayı eski yerine sedirin altındaki tahtaların arasına sokabildi. Kendi odasına çıkıncaya kadar da hiç kimseye canlı hiçbir varlığa rastlamadı. Ev sahibi kadının kapısı da kapalıydı. Odasına girer girmez kendini olduğu gibi divanın üzerine attı. Uyumuyordu ama kendinde de değildi. O sırada biri odasına girse hemen yerinden fırlar ve bağırmaya başlardı. Bir takım düşünce kırıntıları uçuşup duruyordu kafasında ama bütün çabasına rağmen bunları yakalayamıyor, hiçbirinin üzerinde de duramıyordu. Uzunca bir süre böyle yattı. Arada bir uyanır gibi oluyor ve gecenin çok ilerlemiş olduğunu fark ediyordu ama kalkmak aklına bile gelmiyordu. Sonunda ortalığın gerçekten ağırdığını fark etti. Divanda sırt üstü yatıyordu ve yarı baygın durumu hala sürüyordu. Her gece saat 3 sularında penceresinin altından gelen korkunç çığlıklar yerinden duydu ve bu çığlıklara uyandı. Sarhoşlar meyhaneden dağılıyorlar, demek saat 2'yi geçiyor diye düşündü. Sonra birden sanki biri kendisini divandan koparmış gibi fırladı. Ne? Saat 2'yi mi geçiyor? Divana oturdu ve birden her şeyi hatırladı. İlk hiç çıldırmakta olduğunu sandı, müthiş üşüyordu. Ama üşümesi kendisi daha uykudayken başlayan sıtmadandı. Şimdi ise zangır zangır bir titremeye tutulmuştu. Kapıyı açıp çevreyi dinledi, evde herkes derin uykudaydı. Üstünü başını odasını şaşkınlıkla gözden geçiriyor ve dün gece nasıl olup da kapıyı sürgülemeden yattığını bir türlü anlayamıyordu. Yalnız elbiselerini değil şapkasını bile çıkartmadan kendisini olduğu gibi divana atıvermişti. Şapkası yere yuvarlanmıştı, aşağıda yastığa yakın bir yerde de duruyordu. Gece birisi içeri girseydi ne düşünürdü acaba? Herhalde sarhoş olduğumu sanırdı ama fırlayıp küçük pencereye koştu. Hava oldukça aydınlanmıştı. Üzerinde leke kalmış olup olmadığını anlamak için tepeden tırnağa üstünü başını kontrol etti. Ama böyle olmazdı ki bu iş. Soğuktan tir tir titremesine karşı soyundu ve bütün giysilerini dikkatle gözden geçirdi. Son ipliğine varana dek her yana dikkatle baktı giysilerinin, yine de kendisine güvenemedi. Bu işi 3 kez yineledi. Galiba hiç leke yoktu. Yalnız pantolonunun paçaları yer yer eprimiş, aşağı sarkmıştı. Buralarda kurumuş birkaç leke gördü. Sustalı çakısıyla sarkan paçaları kesti. Galiba artık hiçbir şey kalmamıştı. Birden koca karının para çantasıyla sandıktan aldığı öteki eşyaların hala üzerinde olduğunu hatırladı. Bunca süredir üzerinde durmuştu bunlar ve o çıkarıp gizlemeyi bile düşünememişti. Hatta az önce giysilerini gözden geçirirken bile fark etmemişti onların ceplerinde olduğunu. Ne oluyor bana diye düşündü. Hemen ceplerinde ne varsa masanın üzerine boşaltmaya başladı. Her şeyi çıkardıktan, hatta bir şey kalmadığından emin olmak için ceplerini ters yüz ettikten sonra bunları toparlayıp odanın en dip köşesine götürdü. Burada duvarın döşemeyle birleştiği yerde duvar kağıdı yırtılmış ve bir delik oluşmuştu. Raskolnikov hemen ceplerinden boşaltıp buraya topladığı şeyleri deliğin içine, duvar kağıdının arkasına tıkıştırmaya başladı. Bu işte oldu. Para çantası da içinde, hepsi ortadan kalktı. Tam deliğin üstünde dışarı doğru kabaran duvar kağıdını anlamsız bakışlarla seyrediyor ve bu işi de başardığına seviniyordu. Birden korkuyla irkildi, umutsuzluk içinde. Tanrım, ne yapıyorum ben diye mırıldandı. Saklanmış mı oldu yani şimdi bunlar? Böyle saklanır mı bir şey? İşin doğrusu yalnızca para olacağını düşünmüş, eşeği hiç hesaba katmamıştı. Bu nedenle de önceden bir yer ayarlamamıştı. Neye seviniyorum şimdi ben diye düşündü. Sevinecek bir şey mi var ortada? Böyle mi gizlenir eşya? Akıl sağduyu çoktan bırakmış beni. Kendinden geçmişçesine divana oturdu, dayanılmaz bir titreme nöbetine yakalanmıştı gene. Kendiliğinden bir hareketle yanı başındaki iskemlenin üzerinde duran yırtık eski ama sıcak tutan kışlık paltosuna uzandı. Paltoyu üzerine çeker çekmez uyku ve nöbette kendinden geçti. 5 dakika geçmeden yerinden fırladı ve öfkeyle üzerinden çıkardığı giysilerin üzerine atıldı. Daha hiçbir şey yapmamışken nasıl yeniden uykuya dalabiliyorum? İşte tam düşündüğüm gibi, daha ilmeği sökmemişim. Ne kadar önemli oysa. Böyle önemli bir kanıt yok edilmez mi? İlmeği kopardı, çabucak yırtıp küçük parçaları ayırdı ve yastığının altındaki çamaşırların arasına sokuşturdu. Yırtık bez parçaları hiçbir zaman kuşku uyandırmaz. Bu böyle, galiba böyle. Odanın ortasında dikilmiş, bir şey unutup unutmadığını anlamak için müthiş gergin, müthiş dikkatli çevreyi gözden geçiriyor. Bir yandan da mırıldanıyordu. Her şey, hatta belleğini en basitinden akıl yürütme yeteneğini yitirmekte olduğunu inanmaya başlamıştı ve bu durum ona korkunç acı veriyordu. Daha şimdiden mi başlıyor? Şimdiden mi başladım pişman olmaya? Evet evet, ta kendisi. Gerçekten de az önce pantolonunun parçalarından kestiği eprimiş, sarkmış parçalar odanın tam ortasında yerde sürünüyordu. Odaya biri girecek olsa kesin kesin ilk bunları görürdü. Ne oluyor bana böyle diye bağırdı yeniden. Kendinden geçmiş gibiydi. Bu sırada tuhaf bir şey geldi aklına. Ya giysilerim tümden kan içindeyse? Pek çok leke var da ben göremiyorsam? Çünkü aklım, zihnim, kavrayışım sağlıklı değil. Birden para çantasının da kanlanmış olduğunu hatırladı. Eyvah! Öyleyse cebim de kanlanmıştır. Çünkü cüzdanı kanlı kanlı sokmuştum cebime. Hemen cebini ters yüz etti. Gerçekten de aslarda kan lekeleri vardı. Zafer kazanmışçasına sevindi. Derin derin iç geçirip, demek aklım başımda daha diye düşündü. Cebimin kanlanmış olabileceğini akıl edebildiğime göre demek daha doğru düşünebiliyorum. Sıtmanın etkisiyle bir anlık bir bellek itimiydi deminki. Sayıklamaydı galiba. Ve pantolonunun sol cebinin astarını olduğu gibi söküp çıkardı. Bu sırada güneş sol ayağının üzerine vurmuştu. Kundurasının açık ucundan görülen çorabının burnunda da kan lekesi var gibiydi. Fırlatıp attı kundurasını. Gerçekten gerçekten de kanlanmış. Çorabın burnu olduğu gibi kan içinde. Demek bir ara kan birikintisine basmıştı. Ne yapayım şimdi ben bunları? Bu çorabı, bu cep astarını, paçalarımdan kestiğim bu kanlı kumaş parçalarını... Kumaşlar avucumun içinde, odanın ortasında dikilmiş duruyordu. Sobaya mı atayım? Ama daha önce sobadan başlarlar aramayı. Yakayım mı? İyi ama neydi? Bir kibritim bile yok. Hayır, en iyisi çıkmak ve hepsini dışarıda bir yerlere atmak. Evet evet, atmak. Hem de şimdi, hiç zaman yitirmeden. Yeniden divana otururken aklından bunlar geçiyordu. Ama düşündüğü şeyi yapacak yerde başı yeniden yastığa düştü. Yeniden karşı konulmaz titremelerle sarsıldı ve yeniden paltosunu üzerine çekti. Birkaç saat gibi uzunca bir süre hep aynı şeyleri yineleyip durdu. Hemen şimdi, hiç ertelemeden doğruca dışarı çıkıp def etmeliyim bunları. Gözlerden ırak etmeliyim. Şimdi, hemen şimdi. Birkaç kez divandan fırlayıp kalkacak gibi oldu ama kalkamadı. Uyanıp tümüyle kendine gelebilmesi ancak oda kapısının şiddetli vurulmasıyla oldu. Nastasya'ydı gelen. Bir yandan kapıyı yumrukluyor, bir yandan da bağırıyordu. Açsana kapıyı, öldün mü be adam, durmadan uyuyor. Bütün gün köpekler gibi uyuyor. Evet, tam köpekler gibi. Aç şu kapıyı, saat 10'u geçiyor. Bir erkek sesi, belki de odasında yok dedi. Eyvah, kapıcının sesi, bu ne istiyor acaba? Hemen kalktı, divana oturdu. Yüreği öylesine çarpıyordu ki göğsü çatlayacak gibiydi. Kapıyı arkadan çengellemiş ya diye itiraz etti Nastasya. Arkadan kapı kilitlemeye de başlamış beyimiz. Sanki kaçıracaklar kendisini. Açsana kafasız herif şu kapıyı, aç ve uyan. Ne istiyorlar? Kapıcı neden gelmiş? Her şey anlaşılıyor. Dirensem yoksa açsam mı kapıyı, mahvoldum. Yerinden hafifçe doğruldu, öne doğru uzanıp çengeli kaldırdı. Kapıyı açtı. Odası öylesine küçüktü ki işte böyle oturduğu yerden bile açabiliyordu kapıyı. Nastasya ile kapıcı girdiler içeri. Nastasya tuhaf bir bakışla süzüyordu kendisini. Raskolnikov kışkırtıcı ama aynı zamanda umutsuz bakışlarını kapıcıya dikti. Belik hiçbir şey söylemeden ikiye katlanmış mühürlü bir kağıt uzattı kendisine. Resmi bir yazı dedi kağıdı uzatırken daireden. Ne dairesinden? Polisler yani. Oraya merkezi çağırıyorlar. Hangi daire olduğu belli. Polis mi? Niçin? Nereden bileyim ben? Madem çağırıyorlar git. Kapıcı bunları söyledikten sonra dikkatle ona baktı. Odaya bir göz gezdirdi, sonra çıkmak için arkasını döndü. Nastasya bakışları hala onun üzerinde. Sakın sen iyiden iyi hastalanmış olmayasın dedi. Bu söz üzerine kapıcı bir an başını çevirip baktı. Dünden beri ateşim var diye ekledi Nastasya. Raskolnikov susuyor, kapıcının verdiği kağıdı açmadan elinde tutuyordu. İstersen kalkma diye sürdürdü sözlerini Nastasya. Delikanlının kalkmak için divandan bacaklarını sarkıttığını görmüş acımıştı. Hastasın, gitme. Sen gitmedin diye öldürecek değiller ya. Elinde ne var öyle? Delikanlının bakışları eline gitti. Pantolon paçalarından kestiği parçalarla çorap ve cep astarı sağ elinde duruyordu. Elinde onlarla uyumuştu. Sonraları bunun üzerinde durup düşündüğünde arada bir ateşler içinde uyanıp yarı uykulu bu paçaları elinde sımsıkı tuttuğunu ve yeniden bunlarla uykuya daldığını hatırlayacaktı. Nastasya her zamanki sinirli kahkahalardan birini patlattı. Şuna da bakın, sanki hazineymiş gibi nasıl tutmuş paçavralarını, uykusunda bile bırakmıyor. Delikanlı elindeki paçavraların hepsini çabucak paltosunun altına sokuşturdu. Bakışlarını Nastasya'ya dikti. Şu anda pek öyle sağlıklı düşünebilecek, akıl yürütebilecek durumda değildi. Ama kendisini yakalamak için gelinmiş bir adama da öyle davranılmayacağını hissedebiliyordu. İyi ama ya polisten gelen şu çağrı kağıdı? Çay içer miydin? İstersen getirebilirim. Biraz kaldı. Delikanlı ayağa kalkarken, yo hayır diye mırıldandı. Çıkacağım. Hemen şimdi çıkıyorum. Peki merdivenlerde inebilecek misin? İnerim. Nasıl istersen. Kapıcının arkasından Nastasya da çıktı. Raskolnikov hemen aşağı gitti ve çorabıyla pantolon parçalarını gözden geçirmeye başladı. Leke var ama fazla belli değil. Tozlanıp kirlenmekten ve sürtünmekten belirsiz olmuş. Önceden bilmeyen hiçbir şey anlamaz. Nastasya da çok şükür uzaktan hiçbir şey fark etmedi. Sonra telaşla çağrı kağıdını açtı ve okumaya başladı. Dikkatle birkaç kez okuduktan sonra ancak anlayabildi kendisinden ne istenildiğini. Mahalle karakolundan yapılmış sıradan bir çağrıydı bu. Bugün saat 9:30'da karakola gidip komiseri görmesi isteniyordu. Acılı bir şaşkınlıkla ne zaman haberleri oldu ki diye düşündü. Yoksa polise ne işim olacak ki benim? Hem niçin bugün? Tanrım, ne olacaksa varsın bir an önce olsun. Az kalsın diz çöküp dua etmeye başlayacaktı ama birden gülümsedi. Dua etmek isteyişine değil, kendineydi gülmesi. Çabucak giyinmeye başladı, mahvolurmuşum. Olursam olayım, çorabı da giymeli. Toz toprak içinde gizler ve izler tümden de yok olur. Ama giymesi ve çıkartması bir oldu. Korku ve tiksinti duymuştu. Başka çorabın olmadığı aklına gelince yeniden giydi çıkardığı çorabı ve yeniden güldü. Bir yandan tir tir titriyor, bir yandan da bütün bunlar şartlara bağlı şeyler diye geçiriyordu kafasından. Göreli şeyler, yani bir biçimsellik sorunu. Ama yine de giydim işte, giyerek son verdim bu işe. Gülümsemesi birden umutsuzluğa döndü. Hayır, gücüm yetmeyecek diye düşündü. Ayakları titriyordu. Korkudan diye mırıldandı kendi kendine. Başı dönüyor, ateşten ağrıyordu. Odasından çıkıp merdivenlere doğru yürürken söylenmeye devam etti. Tuzak bu. Tuzağa düşürmek istiyorlar beni. Şaşırtmak istiyorlar. Böyle sayıklamalı bir durumda bulunuşum da çok kötü. Aptalca bir takım yalanlar söyleyemesem bari. Merdivenlerde birden her şeyi duvar kağıdının arkasındaki delikte bıraktığını hatırladı. Yoksa arama yapmak için kendisine çıkmasını özellikle mi sağlıyorlardı? Durdu. Ama öylesine umutsuz, öylesine ölümü bile umursamaz bir durumdaydı ki elini sallayıp inmeye başladı. Ne olacaksa bir an önce olsun. Dışarısı yine dayanılmaz derecede sıcaktı. Günlerdir tek damla yağmur düşmemişti. Yine toz toprak içindeydi her yer. Ve yine tuğla, kireç yığınları, meyhanelerden yayılan pis kokular, adım başında sarhoşlar, finli gezgin satıcılar, gölgelik yerlere uzanmış arabacılar dolduruyordu sokakları. Güneş gözlerini öylesine kamaştırdı ki bir an hiçbir şey göremez oldu. Başı iyiden iyiye dönmeye başladı. Her sıtmanın parlak
gökyüzü ışığına çıktığında duyacağı olağan duyumsamalardı bunlar. Dünkü sokağın köşesine gelince acılı telaşlı bir bakışla o eve bir göz attı ama hemen ayırdı bakışlarını. Karakola iyice yaklaşmıştı artık. Sorarlarsa söylesem mi acaba diye düşündü bir an. Karakolla oturduğu ev arası bir çeyrek verst kadardı. Bu yakınlarda yeni bir apartmanın 4. katında yeni bir daireye taşınmıştı karakol. Eski binasındayken Raskolnikov bir ara ama çok eskiden şöyle bir uğradığını hatırladı karakola. Kapıdan girince sağdaki merdivenlerden elinde bir defterle bir mujiğin indiğini gördü. Herhalde kapıcı. O zaman karakol da yukarıda diye düşündü ve merdivenlerden rastgele çıkmaya başladı. Kimseye bir şey sormak istemiyordu. 4. kata geldiğinde içeri girer girmez diz çöküp her şeyi anlatacağım diye düşündü. Merdivenler dik ve dardı. Üstelik de bulaşık suyu gibi pis bir takım sularla da ıslaktı. 4 kattaki bütün dairelerin mutfakları bu merdivene açılıyor ve bütün gün açık duruyordu. Bu nedenle olacak merdivenler daha da sıcaktı. Koltuklarında defterler, kapıcılar ve kadınlı erkekli pek çok ziyaretçi inip çıkıyordu merdivenlerden. Karakolun kapısı da ardına kadar açıktı. Raskolnikov içeri girdi, aralıkta durdu. Kimi oturan, kimi ayakta duran bir sürü mujik vardı burada. İçerisi çok sıcaktı. Bu yetmezmiş gibi bir de pis kokulu bir bezir üzerine çekilmiş, yeni yağlı boyaların mide bulandırtıcı kokuları kaplamıştı ortalığı. Burada biraz bekledikten sonra Raskolnikov az ilerideki odaya girmeye karar verdi. Küçük tavanları alçak odalardı hepsi. Karşı konulmaz bir sabırsızlık onu hep biraz daha ilerlemeye itiyordu. Kimsenin de ona aldırdığı yoktu. İkinci odada kendisinden biraz daha iyi giyimli birkaç yazıcı oturmuş yazı yazıyorlardı. Tuhaf bir takım insanlardı bunlar ve Raskolnikov işlerinden birine yanaştı. Ne istiyorsun? Raskolnikov çağrı kağıdını gösterdi. Öğrenci misiniz diye sordu adam kağıda bakıp. Evet, eski öğrenci. Merak ve ilgiden yoksun gözlerle bakıyordu yazıcı. Bakışlarında sabit bir düşünceden başka hiçbir şey olmayan darmadağınık bir adamdı bu. Adam her şeye boş vermiş. Kendisinden bir şey öğrenebilmem mümkün değil. Siz şu odaya sekretere bir başvurun dedi adam. Parmağıyla son odayı gösteriyordu. Raskolnikov yazıcının gösterdiği odaya baştan 4. girdi. Küçücük bir odaydı burası da ve çok kalabalıktı. Yalnız buradakilerin giyim kuşamları daha düzgünceydi. Ziyaretçiler arasında iki de kadın göze çarpıyordu. Kadınlardan biri yoksul giyimliydi, yas tuttuğu anlaşılıyordu. Sekreterin masasının karşısında oturmuş, onun söylediği bir şeyleri yazıyordu. Öteki kadınsa çok şişman, kıpkırmızı yanaklı, lekeli yüzü gösterişlice bir şeydi. Son derece süslü bir giysi vardı üzerinde. Göğsüne de çay tabağı büyüklüğünde bir broş takmıştı. Masadan az ötede durmuş bir şey bekliyordu. Raskolnikov sekretere çağrı kağıdını uzattı. Sekreter kağıda bir göz attıktan sonra "Bekleyin." dedi ve yastık adına yazdırdı. Yazıya devam etti. Raskolnikov rahat bir soluk aldı. Herhalde o iş için değil. Yavaş yavaş üzerindeki korkuyu atıyor, olanca gücüyle kendine gelmeye çalışıyordu. Söyleyeceğim aptalca bir söz, yapacağım en küçük bir dikkatsizlik kendimi ele verebilir. Burası da amma havasız, üstelik de çok sıcak. Başım daha çok dönüyor gibi, aklımda karma karışık. Perişan durumda hissediyordu kendini, toparlanamayacağından korkuyordu. İlgisiz bir şeyler düşünmeye, ne olursa olsun kafasını başka şeylerle uğraştırmaya zorluyor ama başaramıyordu. Başaramıyordu çünkü kafasının karmaşıklığına ek olarak sekreter de fazlasıyla ilgisini çekiyordu. Yüzüne bakıp bir şeyler çıkartmak istiyordu. 22 yaşlarında gençken biriydi sekreter ama esmer ve hareketli yüzü yaşından daha büyük gösteriyordu kendini. Modaya uygun şık giyinmişti. Bir yantinlenmiş, özenle taranmış saçlarını ortadan ikiye ayırmıştı. Fırçayla temizlenmiş beyaz parmaklarında bir sürü yüzük vardı. Yeleğinde de altın bir zincir göze çarpıyordu. Odadaki kalabalık arasında bulunan bir yabancıyla birkaç kelime Fransızca bile konuşmuş. Üstelik de bunu çok iyi başarmıştı. Luza Ivanovna, otursaydınız. Hemen yanı başında bir iskemle olduğu halde kendiliğinden oturmaya korkuyormuş gibi sürekli ayakta durmakta olan süslü giyimli kırmızı yüzlü kadına söylemişti bu sözü sekreter. Kadın kendini yavaş iskemleye bırakırken "İç danke," dedi. Bir ipek ışırtısı duyuldu. Kadının tıpkı bir balona benzeyen etekleri dantelli açık mavi elbisesi iskemlenin kenarlarından döküldü ve neredeyse odanın yarısını kapladı. Havaya bir parfüm kokusu yayıldı. Ama odanın yarısını kapladığından ve ortalığı parfüm kokusuna boğduğundan ürkmüş olacak, yılışık yılışık gülümsedi kadın. Gülümsemesinde açık bir endişe seziliyordu. Yaşlı kadın tam işini bitirmiş kalkıyordu ki birden gürültüyle bir subay girdi içeri. Kabadayı kabadayı yürüyor, her adım atışını omuzlarına oynatıyordu. Kokartlı şapkasını masanın üzerine fırlatıp attı ve bir koltuğa oturdu. Süslü kadın onun içeri girdiğini görür görmez yerinden fırlayıp büyük bir heyecanla önünde eğilmeye başladı ama subay kadına aldırış bile etmedi. Kadın da onun yanında bir daha oturmaya cesaret edemedi. Komiser yardımcısıydı bu gelen. İki yana doğru uzanan sarımtırak bıyıkları ve ince yüz çizgileriyle küstahlıktan başka hiçbir şey anlatmayan bir yüzü vardı. Göz ucuyla ters ters Raskolnikov'a baktı. Delikanlının üstündeki giysiler son derece eski püsküydü ama yine de bu dökülen kılığına uymayan bir edası vardı. Raskolnikov bir yanlış yaptı ve dik bakışlarla uzun uzun subayı süzdü. Öyle sert ve dikkat çekecek kadar uzun bakmıştı ki subay onun bu bakışlarından rahatsız oldu. Böyle bir hırpaninin onun şimşekler çakan bakışlarına aldırış etmemesine şaşırmış gibiydi. "Sen ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Çağırmışlar," dedi Raskolnikov. "Bir çağrı kağıdı aldım." Hemen kağıtlarından başını kaldıran sekreter, "Borcunu ödemesi için getirilmiş bir öğrenci efendim," dedi. Sonra Raskolnikov'a bir defter uzatıp parmağıyla bir yeri gösterdi. "İşte şurası, okuyun." "Para mı? Ne parası? Öyleyse O iş için değil çağırmaları. Sevinçten titredi Raskolnikov. Anlatılmaz bir hafiflik duyuyordu içinde. Sanki omuzlarından dağ gibi bir yük kalkmıştı. Her neye kızdıysa bu kızgınlığı gitgide artmakta olan Teğmen, "Saygıdeğer efendimiz, söylerler mi acaba saat kaçta gelmeleri yazılmış buraya?" diye bağırdı. "Sizden saat 9'a gelmeniz istenmiş, oysa şimdi saat 11'i geçiyor." Nedense hiç beklemediği bir öfkeye kapılan, dahası bu öfkesinden biraz da zevk duyan Raskolnikov, adamı küçük gördüğünü belirtmek istercesine yüzünü ona tam dönmeden ve bağırarak, "Daha çeyrek saat önce getirdiler çağrıyı," dedi. "Hasta halimle buraya geldiğime şükredin." "Rica ederim, bağırmayın. Ben bağırmıyorum. Kendimi bilen biri gibi konuşuyorum ben. Asıl bağıran sizsiniz ve ben bir üniversite öğrencisiyim. Kendime böyle bağırılmasına izin veremem." Komiser yardımcısı çileden çıkmıştı. Öylesine ki bir an ne diyeceğini şaşırdı, ağzı köpürdü, sonra yerinden fırlayarak "Rica ederim susun," diye bağırdı. "Resmi bir görev yerindesiniz, kabalık edemezsiniz." Raskolnikov yine bağırarak "Siz de resmi bir görev yerindesiniz," dedi. "Üstelik bağırmanız bir yana, burada bulunan herkes iyice sayıyor ve sigara içiyorsunuz." Bunları söylediği için büyük bir haz duydu. Sekreter gülümseyerek onlara bakıyordu. Ateşli Teğmen apışıp kalmışa benziyordu. Sonunda doğallığını yitirmiş bir sesle bağırdı. "Bu sizi hiç ilgilendirmez. Siz lütfen sizden istenen şeye lütfen cevap verin. Gösterin ona Alexander Grigoryevich. Şikayet var hakkınızda. Borcunuzu ödememişsiniz. Üstelik bir de yavuz hırsız olup ev sahibini bastırıyorsunuz." Ama Raskolnikov'un artık onu dinlediği yoktu. Bilmeceyi bir an önce çözmek için hemen sekreterin uzattığı kağıdı aldı. Birkaç kez okudu ama bir şey anlamadı. "Ne bu?" diye sordu sonunda sekretere. "Ödemek zorunda olduğunuz bir borcunuz bulunduğunu gösteren bir borç senedi. Ya faizleri ve masrafıyla birlikte bu borcu ödeyeceksiniz ya da ne zaman ödeyebileceğiniz bildireceksiniz. Ayrıca borcunuzu ödeyene dek başkentten ayrılmayacağınızı, mallarınızı satmayacağınızı ve gizlenmeyeceğinizi de taahhüt edeceksiniz. Öte yandan alacaklı mallarınızı satmakta ve size yasa hükümlerinin uygulanması için girişimde bulunmakta da serbesttir." "Ben kimseye borçlu değilim ki." "Orası bizi ilgilendirmez. Dur Bayan Zarnatsina'ya verdiğiniz ve vadesini de ödemediğiniz için karşı tarafın yasalara uygun olarak protesto ettiği ve sonra saray müşaviri Kaborov'a ciro ettiği 115 rublelik bir borç senedi getirdiler bize. Sizi buraya işte bu sorunla ilgili ifadenizi almak için çağırdık." "Ama o kadın benim ev sahibim." "Ev sahibinize ne olmuş?" Sekreter hem acıyan hem aşağılayan bir bakışla bakıyordu. Bakışlarında aynı zamanda hayatın çetin yanlarıyla ilk kez karşılaşan bir acemiye, "Şimdi nasılsın bakalım aslanım?" der gibi bir üstün gelmişlik havası da vardı. Ama şu anda borç senedi, para ödemesi gerektiği umurunda olabilir miydi Raskolnikov'un? Onun için şu yücelik üzülmeye, hatta en küçük bir ilgiye değer miydi böyle bir şey? Öylece ayakta duruyor, okuyor, dinliyor, karşılık veriyor, dahası kendisi bir takım sorular soruyordu ama bunların hepsini mekanik olarak yapıyordu. Şu anda onun bütün varlığını dolduran tek duygu, her türlü öngörüden, çözümlemelerden, gelecekle ilgili fal bakarcasına yapılan tahminlerden, kuşkulardan, sorulardan, uzak bir tehlikeden kurtulmuşluk duygusu, kendini korumuş olmanın doğurduğu bir sevinçti. Hayvanca bir sevinç. Sözün tam anlamıyla böyle bir sevinçle doluydu bu an. Ama tam bu sırada müthiş bir gürültü koptu. Uğradığı aşağılanmanın verdiği sarsıntıdan hala kurtulamamış olan Teğmen, azalan öz saygısını yeniden kazanmak için olacak, odaya girdiği andan beri aptalca bir gülümseyişle kendisine bakıp duran zavallı süslü kadın üzerine yürüdü. Şileden çıkmış gibiydi, gırtlağını yırtarcasına "Seni alçak karı seni!" diye bağırdı. Yaslı kadın odadan çıkmıştı. "Neler oldu yine geçen gece senin orada? Ha? Yine sokak ortasında rezalet edepsizlik, yine sarhoşluk kavga, yine kodes burnunda tutmaya başladı anlaşılan. Kaç kez uyardım seni? Tam 10 kez değil mi? Ve ne dedim? 11.sinde elinden kurtulamazsın. Sense her türlü alçaklığa devam ediyorsun." Raskolnikov'un bile elindeki kağıt düştü ve kendisine böylesine saygısızca davranılan kadına tuhaf tuhaf baktı ama sorunun ne olduğunu çabucak anladı. Böylece de olup bitenleri birdenbire keyifle izlemeye başladı. Öylesine büyük bir zevkle dinliyordu ki konuşmaları canı gülmek, kahkahalarla katıla katıla gülmek istiyordu. Öylesine bozuktu sinirleri. Sekreter bir ara İlya Petrovich diye söze başlamak istediyse de öfkelendiği zaman temini durdurmanın çok zor olduğunu deneyleriyle bildiği için söyleyeceklerini daha uygun bir zaman erteledi. Süslü kadına gelince teminin gürlemesinden şimşekler yağdırmasından önce çok korkmuş ama sonra şaşılacak şey, sövgüler çoğaldıkça ve ağırlaştıkça kadının yüzü sevimli bir hal almış, Teğmen'e tatlı tatlı gülümsemeye başlamıştı. Yerinde kıpırdayıp duruyor ve sabırsızlıkla söz sırasının kendisine gelmesini bekleyerek aralıksız reveranslar yapıyordu. Sonunda söz sırası ona geldi, su gibi bir Rusçayla ama yere nohut dökülür gibi kuvvetli bir Alman aksanıyla konuşmaya başladı. "Evimde ne gürültü, patırtı, ne kavga dövüş oldu. Rezalet denebilecek bir olay da çıkmadı. O adam kendileri yani sarhoş geldiler. Size ben her şeyi anlatacağım yüzbaşım. Benim hiçbir suçum yok. Evim soylu bir evdir yüzbaşım. Gelen herkese de soylu davranılır ve yüzbaşım ben kendim hiçbir zaman rezalet çıksın istemem. Kendileri zaten çok sarhoş gelmişlerdi. Tuttular, 3 şişe daha istediler. O adam yani. Sonra da bacaklarını kaldırıp ayaklarıyla piyano çalmaya başladı. Hiç hoş bir davranış değil. Hele böyle soylu bir evde. Ve piyanomu kırdı. Tümüyle kırdı. Çok çok yakışıksız bir davranıştı bu. Ben de bunu kendisine söyledim. Tuttu eline bir şişe alıp herkesi gerisinden dürtüklemeye başladı. Ben de ne yapayım? Kapıcıyı çağırdım. Karl geldi. Bu kez Karl'a saldırdı ve gözünü şişirdi. Henrietta'nın da gözünü şişirdi. Bana da 5 tokat attı. Soylu bir ev için hiç yakışık olmayan davranışlarda bulundu yüzbaşım. Ben de ne yapayım? Bağırmaya başladım. O da kanala bakan pencereyi açıp domuz yavrusu gibi bağırmaya başladı. Ne ayıp. Pencere açılır da hiç sokağa domuz yavrusu gibi bağırılır mı? Karl da arkadan yanaşıp frakın eteğinden tuttu ve çekti. Ama onu pencereden uzaklaştırmak için çekmişti. Karl gel gelelim frağın eteği koptu. Bunun üzerine bağırmaya frağı için kendisine 15 ruble ödememiz gerektiğini söylemeye başladı. Ben de 3-5'lik çıkartıp kendisine istediğini verdim. Ve işte soylu bir eve hiç yakışmayan bir konuk yüzbaşım bütün bu rezaletleri çıkardı. Sonra da benim bütün gazetelerde sözüm geçer. Size karşı öyle bir yergi yazacağım ki diye de tehdit etti. Demek bir yazarmış kendisi. Evet yüzbaşım, soylu bir eve hiç yakışmayan bayağı bir konukmuş meğerse. Peki yeter artık. Söylemiştim sana. İlya Petrovic diye anlamlı yeniden seslendi sekreter. Komiser muavini hızla dönüp sekretere baktı. Berik hafifçe başını eğdi. İşte böyle Lavisa Ivanovna diye sürdürdü sözünü komiser muavini. Son kez söylüyorum size. Eğer şu soylu evinizde bir kez daha rezalet çıkacak olursa kibarcası sizi kendi ellerimle okşarım. Duydun mu? Demek bir edebiyatçı, bir yazar soylu bir evde frank kuyruğu için 15 ruble aldı ha. Böyledir işte bunlar. Raskolnikov'a aşağılayıcı bir bakış fırlattı. 2-3 gün önce meyhanelerden birinde de bir olay olmuştu. Adam yemek yemiş, iş paraya gelince yan çizmiş. Sizin için bir yergi yazayım da görün diye bir de gözdağı vermiş. Geçen hafta da vapurda yine biri, devlet danışmanlarından birinin saygıdeğer ailesine, karısına ve kızına edepsizce laflar etmiş. Bir başkasını da geçenlerde bir pastaneden silah toka dışarı atmışlardı. Yazar edebiyatçı öğrenci tellal takımı böyledir işte, tükür gitsin hepsini. Sana gelince çek arabanı. Bundan böyle gözüm üzerinde olacak ve kendim gelip kontrol edeceğim seni. Duydun mu? Luisa Ivanovna sağa sola hızla reveranslar dağıtarak geri geri kapıya gitti. Ama kapıda birden bir subaya kıçıyla çarptı. Karakol komiseri Nikodim Fomiç'ti bu. Aydınlık yüzlü, son derece gösterişli kumral favorileri olan sevimli bir adamdı. Luisa Ivanovna neredeyse yerlere kadar eğilerek bir reverans daha yaptı. Sonra küçük sık adımlarla seke seke uçup gitti. Nikodim Fomiç sevecen dostça gülümseyerek İlya Petrovic'e yine mi gürlemeler, yıldırımlar, şimşekler, kasırgalar dedi. Yine kafanın tası atmış, çileden çıkmışsın. Tam merdivenlerden duydum sesini. İlya Petrovic elinde bir takım kağıtlar bir masadan bir başka masaya geçiyordu. Yürürken ne yana adım atarsa omuzlarını da o yana doğru oynatıyordu. Soylu bir kayıtsızlıkla ve kırıtarak ah hiç sormayın dedi. Örneğin şu bay yazar, yani öğrenci, daha doğrusu eski öğrenci. Hem borç senedi imzalamış, borcunu ödemiyor, hem de oturduğu evi boşaltmıyor. Durmadan yakınmalar geliyor hakkında ama o bunlarla ilgilenecek yerde bana burada sigara içemeyeceğimi söylüyor. Oysa asıl kabalaşan kendisi. İşte şurada bir bakın, ne şık bir görünüşü var değil mi? Yoksulluk ayıp değil ki azizim, ne yapsın adam? Bugün gene barut gibisin, bu açıkça belli oluyor. Nikolay Fomiç Raskolnikov'a sevecenlikle bakarak sürdürdü sözlerini. Herhalde sizi kızdırdı ve siz de dayanamayıp ama boşuna kızmışsınız. Ne diyorum size, son derece temiz yüreklidir. Kötülük nedir bilmez. Ama işte barut gibidir. Parlamasıyla sönmesi bir olur. Söndüğü zaman da ortada altın bir yürekten başka bir şey bulamazsınız. Alaydaki adı da barut temelli zaten. İlya Petrovic popolanmaktan çok sevinçliydi ama yine de somurtarak ne alaydı ama dedi. Raskolnikov birden orada bulunan herkese güzel bir şeyler söylemek için dayanılmaz bir istek duyduğu için de. Birden Nikolay Fomiç'e döndü ve söze oradan girerek insaf yüzbaşım dedi. Kendinizi benim yerime koyun. Eğer bir kabalık ettiysem kendilerinden hemen özür dilemeye hazırım. Ben yoksul, hasta, sefaletin pençesi altında ezilmiş bir öğrenciyim. Daha doğrusu eski bir öğrenci. Parasızlıktan bıraktım okulu. Ama yakında param olacak. Annemle kız kardeşim para gönderecekler bana. Ben de borcumu ödeyeceğim. Ev sahibim iyi bir kadındır. Yalnız 4 aydır derslerimi kaybettim ve kirasını ödeyemiyorum diye bana öyle kızdı ki öğle yemekleri göndermeyi bile kesti. Ve ben şimdi bu senedin neyin nesi olduğunu da bir türlü anlamıyorum. Ortada bir borç senedi var. O da benden bu senede göre para istiyor ama kendinizi benim yerime koyun. Ne vereyim ben ona? Sekreter yeniden orası bizi ilgilendirmez diyecek oldum. Size tümüyle katılıyorum ama izin verin açıklayayım diye sözlerini sürdürdü Raskolnikov. Sekretere değil Nikodim Fomiç'e bakarak konuşuyordu ama aynı zamanda kağıtlarla uğraşıyormuş gibi yapan ve delikanlıyı küçümsediği ve ona hiç önem vermediği izlenimi yaratmaya çalışan İlya Petrovic'in de ilgisini çekmeye çalışıyordu. Benim de kendi yönümden durumu açıklamama izin verin. 3 yıldan beri, yani hemen hemen taşlıdan geldiğimden bu yana onun evinde otururum. Ve daha ilk günden, yani evine geçtiğim ilk günden... Evet, ne diye açıklayayım ki? Daha ilk günden kızıyla evlenmeye söz verdim. Yani öyle bağlayıcı olmayan bir söz. Gerçi aşık falan değildim kıza ama hoşuma da gitmiyor değildi. Tek kelimeyle gençlik işte. Söylemek istediğim bu. Yani ev sahibim o zaman bana epeyce bir borç verdi ve ben... Nasıl söylemeli? Öyle bir hayat sürdüm ki aklı bir karış havada biriydim o sıralar. Sizden gizli ilişkilerinizi soran olmadı beyefendi. Hem bizim bunları dinlemeye de zamanımız yok. İlya Petrovic havalı bir şekilde ve kabaca Raskolnikov'un sözünü kesmek istedi ama Raskolnikov coşkunlukla onu durdurdu ve birden konuşma güçlüğü çekmeye başlamasına rağmen sözlerini sürdürdü. Ama izin verin de size her şeyin nasıl olup bittiğini anlatayım. Aslında sizinle aynı kanıdayım. Belki gereksiz bunları anlatmak ama işte kız 1 yıl önce tifodan öldü. Ben gene evde kiracı olarak oturmaya devam ettim. Ev sahibim şimdiki evine taşınır taşınmaz bana hem de dostça bir havada söylüyordu bunu. Güveninin tam olduğunu, bununla birlikte kendisine borcum olan 115 ruble için bir borç senedi imzalayıp imzalayamayacağımı sordu. Ve kendisine bu senedi imzalar imzalamaz, bana ne zaman istersem, ne kadar istersem yeniden borç verebileceğini ve ben borçlarımı ödeyinceye dek, onun sözleriyle söylüyorum, bu senetten hiçbir zaman ama hiçbir zaman yararlanmayacağını söyledi. Şimdi ise derslerimi kaybettim ve yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaç oldum diye senedi tahsile vermiş. Siz olsanız ne yaparsınız? İlya Petrovic küstahça araya girdi. Anlattığınız bu duygusal ayrıntıların bizi ilgilendiren bir yanı yok. Bir yükümlülük altına girmişsiniz. Buna karşı ne diyeceksiniz? istersiniz onu söyleyin bize. Göz yaşartıcı aşk öykülerinizi de kendinize saklayın. Nikodim Fomiç o da bir masaya geçmiş ve bir takım kağıtları imzalamaya başlamıştı. Sen de amma acımasızsın diye mırıldandı. Utanmış gibi bir hali vardı. Bu arada sekreter yazsanıza dedi Raskolnikov'a. Raskolnikov özellikle kaba olmaya çalışarak ne yazayım dedi. Size söyleyeceklerimi... Günah çıkarmasından sonra sekreter kendisini küçümseyerek ve daha kaba davranıyormuş gibi geldi Raskolnikov'a. Ama tuhaf şey, birden kimin ne düşündüğünü hiç de umursamadığını fark etti. Bir anda gerçekleşmiş bir değişmeydi bu. Oysa birazcık düşünebilseydi nasıl olup da polislerle böyle konuşabildiğini, onlara duygularını açabildiğine çok şaşırırdı. Hem bu duygular da nereden çıkmıştı? Tam tersine yüreği öylesine bomboştu ki şu anda bir karakol odası polislerle değil de en sevdiği dostlarıyla dolu olsaydı bile herhalde onlara söyleyebilecek bir tek insanca söz bulamazdı. Yapayalnızlığın, tek başına kalmışlığın sonsuz acı verici karanlık duygularıyla dolu vermişti birden yüreği. Ne İlya Petrovic'i işini boşaltması ne de Temel'in karşısında alçalmış olmasıydı şu anda yüreğini alt üst eden şey. Ah, şu anda ona neydi alçalmış olmasından? Kendine duyduğu saygıdan bir takım teğmenlerden, Alman kadınlarından, tahsile verilmiş senetlerden, karakollardan, polislerden şu anda acaba diri diri yakılmaya mahkum edilse kılı kıpırdar mıydı? Bu da bir yana mahkumiyet kararını dikkatle dinleyebilir miydi? Şu ana kadar hiç bilmediği ansızın bastırılmış yepyeni bir duygunun etkisi altındaydı. Şu anda değil az önceki gibi duygusal coşkunluğa kapılmak her neden ne olursa olsun. Karakola gelmemesi ve polislere hiçbir şekilde başvurmaması gerektiğini anlıyor ya da hayır anlamaktan çok bütün varlığıyla duyumsuyordu. Bu şu ana kadar hiç bilmediği tanımadığı son derece tuhaf ve korkunç bir duyguydu. İşin en acı veren yanı da bunun bilinçli bir algılama, kavrama olmaktan çok bir duygu hem de ömrü boyunca tanıdığı en acı verici duygu olmasıydı. Sekreter ona böylesi durumlar için klasikleşmiş bir metin yazdırmaya başladı. Şimdi ödeyemeyeceğim falan tarihte ödemeye söz veriyorum, kentten ayrılmayacağım, mal varlığımı kimseye satmayacağım, devretmeyeceğim ve benzeri ve benzeri. Sekreter birden yazamıyorsunuz dedi. Kalem elinizden düşüyor yoksa hasta mısınız? Bir yandan da dikkatle Raskolnikov'a bakıyordu. Evet biraz başım dönüyor. Siz devam edin. Tamam bu kadar imzalayın. Sekreter kağıdı aldı, başkalarıyla meşgul olmaya başladı. Raskolnikov kalemi verdi ama çık gidecek yerde dirseklerini masaya dayadı, başını elleri arasına alıp sıkıştırmaya başladı. Sanki tepesine çivi çakıyorlardı. Birden çok tuhaf bir şey geldi aklına. Doğruca Nikodim Fomiç'e gitmek ve dün olanları en küçük ayrıntısına kadar anlattıktan sonra odasına götürüp köşedeki deliğin içinde bulunan eşyayı göstermek istedi. Öylesine güçlü bir istekti ki bu, uygulamak için yerinden kalktı bir ara... Acaba biraz düşünsem mi diye aklından geçirdi sonra. Hayır düşünmemeliyim. Sırtımdan yükü hemen atmam gerek dedi. Ama birden mıhlanmış gibi olduğu yerde kala kaldı. Nikodim Fomiç İlya Petrovic'e ateşli ateşli bir şeyler anlatıyor. Sözleri ona kadar geliyordu. Hayır ikisini de bırakacaklardır. Aleyhlerine hiçbir şey yok ortada. Düşünün bir kez. Eğer bu iş onların işi olsaydı hiç kapıcıyı çağırırlar mıydı? Kendi kendilerini ele vermek için mi? Ama doğrusu bu kadar da biraz fazla kurnazlık olurdu. Öte yandan öğrenci Petruskov'u kapıdan içeri girerken hem kapıcılar hem de satıcı kadın görmüş. Petruskov üç arkadaşıyla birlikteymiş. Tam kapının orada onlardan ayrılmış ve kapıcılardan tarihi sormuş. Kapıcılara bunu sorarken arkadaşları henüz yanındalarmış. Ne tipi olan bir insan tutup da kapıcılardan adres sorar mı? Kule gelince yukarı çıkmazdan önce yarım saat kadar aşağıda gümüşçüde oturmuş ondan sonra koca karıya çıkmış. Şimdi artık varın siz karar verin. Ama izin verin sözlerinde bir çelişki yok mu? Kendileri kapıyı çaldıkları sırada kapı kilitliymiş. 3 dakika sonra kapıcıyla birlikte geldiklerinde ise kapının açık olduğunu görmüşler. İşin püf noktası da burada işte. Katil besbelli içerideymiş ve kapıyı da içeriden sürgülemiş. Ve eğer Cole aptallık edip de kapıcıyı bulmak için aşağıya inmeseymiş adamı kesinlikle içeriden seveceklermiş. O işte tam bu sırada merdivenlerden sıvışmak ve onlara görünmeden şu ya da bu biçimde bir yerlere gizleyerek kaçmak fırsatını bulmuş olmalı. Cole yemin üstüne yemin ediyor ve eğer orada kalmış olsaydım kesinlikle üzerime atılır ve baltasıyla beni de öldürürdü diyor. Hatta adamcağız kurtuluşu şerefine kilisede dua okutacakmış. Yani katili hiç gören olmamış mı? Kim görecek dedi oturduğu yerden konuşmaları dinlemekte olan sekreter. Ev değil Nuh'un gemisi mübarek yer. Nikodim Fomiç ateşli ateşli mesele gayet açık apaçık diye yineledi. Hayır hiç de öyle değil diye diretti İlya Petrovic. Çok karışık bir iş bu. Raskolnikov şapkasını alıp kapıya doğru yürüdü ama kapıya ulaşamadı. Kendine geldiğinde bir sandalyede oturmakta olduğunu gördü. Sağından biri kendini tutuyor. Solunda da yine bir adam elinde sarı bir suyla dolu bir bardakla duruyordu. Nikodim Fomiç de gözlerini üzerine dikmiş tam karşısında oturuyordu. Raskolnikov sandalyesinden kalktı. Ne o yoksa hasta mısınız diye sordu Nikodim Fomiç. Sesi oldukça sertti. Yerine oturarak yeniden kağıtlarıyla uğraşmaya başlayan sekreter senedi imzalarken kalemi güçlükle tutuyordu dedi. İlya Petrovic de odanın en ucundaki masasından bağırdı. Çoktan beri mi hastasınız? Delikanlı baygınken o da koşup bakmış ama ayılır ayılmaz hemen masasına geçmişti. Dünden beri diye mırıldandı Raskolnikov cevap yerine. Dün evinizden çıktınız mı? Çıktım. Hasta hasta mı? Evet hasta hasta. Hangi saatte? Akşam 8'e doğru. Sorabilir miyim nereye? Öylece sokağa. Daha belirgin ve açık söyleseniz. Raskolnikov sert ve kesik cevaplar veriyordu. Yüzü bembeyaz, çakmak çakmak yanan simsiyah gözlerini İlya Petrovic'e dikmişti. Kodim Fomiç, delikanlı güçlükle ayakta duruyor, sense kalkmış diyecek oldu. İlya Petroviç anlamlı anlamlı yok bir şey dedi. Nikodim Fomiç bir şeyler daha söyleyecek gibi oldu ama sekreterin gözlerini kendisine dikmiş baktığını görünce sustu. Birden herkes susmuştu. Tuhaf bir hava esiyordu odada. İlya Petroviç, gidebilirsiniz, sizi alıkoymuyoruz diyerek konuşmaya son verdi. Raskolnikov çıktı, çıkar çıkmaz da içeride ateşli bir konuşmanın başladığını duydu. En çok Nikodim Fomiç'in sorgu dolu sesi geliyordu kulağına. Sokağa çıkınca iyice kendine geldiğini duydu. Hızlı hızlı evine doğru yürürken bir yandan da arayacaklardır, hemen şimdi bir arama yapacaklardır diye söyleniyordu. Namussuzlar, şüphelendiler. Deminki korku yine bir karabasan gibi çökmüştü üzerine. Ya aramayı yapmışlarsa bile, ya şimdi gidip de onları odamda bulursam? Ama işte odası, kimsecikler yok, kimsecikler uğramamış. Nasılsa bile hiçbir şeye sürmemiş. Aman tanrım, nasıl bırakabilmişler her şeyi o deliğin içinde? Hemen köşeye atıldı, elini duvar kağıdının arkasına sokup koyduğu her şeyi bir bir çıkartmaya ve ceplerine doldurmaya başladı. Zaten hepsi 8 parçaydı. İçlerinde küpe ya da benzeri bir şey bulunan 2 küçük kutu, sonra yine 4 tane maroken kaplı küçük kutu. Doğrudan doğruya gazete kağıdına sarılmış bir zincir, bir de yine gazete kağıdına sarılmış madalyaya benzer bir şey. Belli olmamalarına dikkat ederek hepsini paltosunun cepleriyle pantolonunun sağlam kalan sağ cebine yerleştirdi. Para çantasını da alıp odadan çıktı. Bu kez çıkarken kapıyı arkasından da açık bıraktı. Kararlı adımlarla hızlı hızlı yürüyordu. Bütün vücudu kırılıyorcasına bitkindi ama bilinci yerindeydi. İzleyiciğinden korkuyordu. Yarım saat, belki bir çeyrek saat sonra bir kovuşturma emri çıkartılmasından da korkuyordu. Ne pahasına olursa olsun delilleri ortadan kaldırmalı, hazır gücünü bilincini tümüyle yitirmemişken bu işin üstesinden gelmeliydi. Nereye gidecekti? Çoktan kararlaştırmıştı bunu. Hepsini kanala atarım, ne delil kalır ortada ne bir şey. Gece sayıklamalar arasında kararlaştırmıştı bunu. Hatta kararını hatırladıkça yetkinip kalkınmak istiyor ve çabuk bir an önce gidip atmalıyım diyordu. Ama anlaşılan pek kolay olmayacaktı üzerindekileri kanala atması. İşte yarım saattir, belki daha fazla bile olmuştu, Katerina kanalı boyunca dolaşıp duruyordu ama kanala inen her merdiveni birkaç kez gözden geçirmesine rağmen bir türlü kararını uygulayamıyordu. Çünkü iniş merdivenlerine bir takım kayıklar, sallar bağlanmıştı ve bunların üzerinde çamaşır yıkayan kadınlar vardı. Öte yandan çevreden gelip geçenler de hiç az sayılmazdı. Her yerden görebilirlerdi kendisini. Adamın birinin durup dururken merdivenlerden inmesi, aşağıda biraz oyalandıktan sonra da suya bir şeyler atması çok kuşku uyandıracak bir olaydı. Hele bir de kutular batmaz da suyun üstünde kalırsa, ve bu herhalde de böyle olurdu. O zaman herkes görürdü. Zaten başka işleri kalmamış gibi yoldan gelip geçenler de kendisine bakıp duruyorlar mıydı? Acaba neden bakıyorlar diye düşündü. Yoksa bana mı öyle geliyor? Sonunda götürüp Neva'ya atmasının daha uygun olabileceği düşüncesi geldi aklına. Kalabalık da olmazdı orada. İnsanın fazla göze batmayacağı bir yerdi. Her bakımdan buradan daha uygun bir yerdi Neva. En önemlisi de buralardan uzaktı. Böylesine kederli ve korkmuş bir yüzle, böylesine tehlikeli yerlerde yarım saatten fazla bir süredir nasıl olup da aylak aylak dolaşabildiğine ve Neva'yı daha önce akıl edemediğine şaşıp kaldı. Uyurken üstelik de sayıklamalar arasında verdiği aptalca bir karar yüzünden yarım saatini çarçur etmişti. Son derece dalgın ve unutkan olmuştu ve bunu kendisi de biliyordu. Elini çabuk tutması gerekiyordu, hem de çok çabuk. Neva'ya V caddesini izleyerek gitti. Yolda birden neden Neva'ya gidiyorum ki diye düşündü. Ve neden ille de suya atacağım? Çok uzaklara, örneğin adalara gidip ormanda bir ağacın altına, çalıların arasına gömsem, sonra da ağaca işaretlesem daha iyi olmaz mı? Sağlıklı düşünebilecek bir durumda olmadığını bilmesine rağmen bu düşüncesi ona oldukça doğru göründü. Ama adalara gitmesi de kısmet olmadı, iş başka türlü sonuçlandı. Caddeden çıkarken birden sol yanında bir avlu kapısı gördü. Avlu boydan boya yüksek duvarlarla çevriliydi. Kapıdan girince hemen sağda yandaki 4 katlı apartmanın sıvasız, penceresiz yüksekçe duvarı avlunun derinliğine doğru uzanıyordu. Solda kapıdan başlayarak ve sağdaki duvara paralel olarak avlunun 20 adım kadar derinliğine uzanan, sonra yine sola kırılan bir tahta perde vardı. Tahta perdeyle çevrilmiş ve içinde bir takım araç gereçler bulunan boş bir yerdi burası. Daha ileride avlunun dibine doğru tahta perdenin ardında isten kararmış alçak taş bir yapının köşesi görünüyordu. Burası bir araba yapım evine, tasfiye işliğine ya da bu türden başka bir yapıya ait bölüme benziyordu. Her yer neredeyse daha kapıdan başlayarak kömür tozuyla simsiyahtı. Raskolnikov birden işte tam yeri, buraya atıp savuşayım diye düşündü. Avluda kimsenin bulunmadığını görünce içeri girdi. Hemen kapının yanında fabrika ve işlik olarak kullanılan bu tür yapıların hemen hepsinde sıkça rastlandığı gibi çitlere dayalı bir su oluğu vardı. Tahta perdenin oluğun hemen üzerine gelen bölümünde böylesi yerlerde hep görülen bilgece bir yazı gördü. Tebeşirle yazılmıştı yazı. Burada durmak yasaktır. Demek ki onun burada bulunmasına kimse kuşkulanmayacaktı. Hepsini çabucak bir köşeye atar, kaçarım diye düşündü. Çevresine bir kez daha bakınıp tam elini cebine soktuğu sırada birden avlu kapısıyla oluk arasında sokağa bakan taş duvara yaslanmış duran aşağı yukarı 25 kilo ağırlığında büyük bir taş gördü. Duvarın ötesinde sokak, kaldırım, sokakta yürüyen insanlar vardı. Ama içeri girmedikçe kimse kendisini göremezdi. Elini çabuk tutmalıydı. Her an biri içeri girebilirdi. Taşın üstüne eğildi, yukarıdan iki eliyle sıkıca kavrayıp olanca gücüyle dayanarak bir yana yıktı. Taşın altında küçük bir çukur oluşmuştu. Ceplerinde ne varsa buraya koymaya başladı. Para çantası da en üste gelmişti. Çukur cebindeki her şeyi almış, hatta daha yer bile kalmıştı. İşini bitirdikten sonra taşı yeniden yapıştı. Bir hareketle eski yerine getirdi, tam yerine oturmuştu taş. Yalnız eskisinden biraz daha yüksekçe duruyordu. Ayağının ucuyla biraz toprak kazıp taşın sağına soluna bastırdı. Artık hiçbir şey belli değildi. İşini bitirdikten sonra avludan çıktı, alana doğru yürüdü. Bir anda içini tıpkı az önce karakolda duyduğuna benzer büyük bir sevinç dalgası kaplamıştı. Bütün deliller yok oldu. Kimin aklına gelir bu taşın altını aramak? Belki binanın yapıldığı günden beri burada bu taş ve belki bir o kadar zaman daha burada kalacaktır diyelim buldular. Kim kuşlanabilir ki benden? Bu iş burada bitti. Hiçbir ipucu kalmadı ortada. Gülümsedi. Sonraları o gün sinirli sinirli kesik kesik sessiz uzun uzun güldüğünü, gülüşünün alanı geçine dek sürdüğünü hatırlayacaktı. Ama gülüşü 3 gün önce o kızla tanıştığı bulvara varınca birdenbire kesildi. Bambaşka düşünceler geçmeye başladı kafasından. Kız gittikten sonra oturup düşünceye daldığı sıranın yanından geçmek, kendisine 20 kopek verdiği o palabıyıkla karşılaşmak birden dayanılmayacak kadar ağır ve tiksindirici geldi. Allah belasını versin diye söylendi. Çevresine dalgın ama öfkeyle bakarak duruyordu. Zihni düşüncesi bir ana nokta çevresine toplanmaya başlamıştı. Bunun gerçekten bir ana nokta olduğunu kendisi de duyumsuyordu ve bu ana noktayla ilk kez, hatta belki de 2 aydan beri ilk kez baş başa kaldığını görüyordu.